Ayrım 28.
Sömürdüğü halka aşağılık insan gözüyle bakan bu ahtapot, bütün bu insanlar üzerine kendine karşı uyanan nefreti görmekten bile aciz, kendi eline geçirdiği imtiyazlardan bir zerresini feda etmek istemiyordu. Kapitülasyonlar, imtiyazlı bölgeler, gümrük esareti, yabancı mektepler, misyoner müesseseleri, iktisadi inhisarlar, düyun-u umumiye yani borçlar idaresi ve bilhassa İngiliz ve Hollandalıların elinde toplanan resmi afyon ticareti. Bunlara yeni bir tehlike daha katılmıştı. Japonya'nın Çin'e müdahalesi ve Çin'i istila teşebbüsleri. Nitekim örneğin Birinci Dünya Harbi'nden sonra Japonya ne yapmış yapmış istila ettiği Mançuri'de eski Çin hanedanından bir kukla hükümdar yaratarak burasını güya Mançukuo adında bir devlet haline getirmiş fakat hakikatte memleketin üstüne oturmuştu. Hulasa 1906 veya 1909'da başlayan Çin inkılabı ve onu yürütenler büyük zorluklarla karşı karşıyaydılar. Bu çetin mücadelede sivrilen en büyük lider Sun Yat-sen oldu. Dipnot: Sun Yat-sen Kanton civarında 1883'te doğdu. 1924'te Pekin'de öldü. Evvela bir Protestan Hristiyan mektebinde okudu. Zaten Çin'de yeni mekteplerin hepsi misyonerlerin elindeydi. Daha bu mektepteyken ihtilalci oldu. Kanton ve Hong Kong'da tahsiline devam etti. 1892'de cerrah doktor olarak tahsilini bitirdi. Evvela Macao yani Portekiz Çin'i doktorluğa başladı ve aktif politikacılığa girdi. 1894'te Hawaii adalarında Honolulu'da siyasi ve gizli mahiyetli Çin'in Kurtuluşu Cemiyeti'ni kurdu. Amerika'ya bir seyahatten sonra 1895'te Kanton'da ilk kıyam teşebbüsünde bulundu. Bunda muvaffak olunamadı ve Japonya'ya iltica etti. 1900 senesine kadar orada ve diğer bölgelerde hep propagandayla meşgul oldu. 1905'te ihtilalci cemiyetler o kadar çoğalmıştır ki, o yıl İhtilal Teşekkülleri Birliği kuruldu ve bugünkü Kuomintang fiilen vücut buldu. 1907'de yeni bir kıyam hareketine girişti. Gene muvaffak olamadı. Bu sefer Malaya'ya kaçtı. Fakat ihtilal hareketleri de bütün Çin'i sardı ve 1911'de imparatorluk idaresi devrildi. Aynı yıl Amerika ve İngiltere'yi gezerek bir istigraz teşebbüsünde bulundu ve gene 1911'de Nanking Konseyi tarafından Cumhur Reisi ilan edildi. Fakat Pekin'de muhafazakar bir şahsiyet olan Yuan Shikai vaziyete hakimdi. İhtilaflar başladı. Nihayet 1915'te Yuan öldü. Mamafi Sun Yat-sen Pekin'e gene hakim olamadı. Kanton'a geçerek orada bir generalismus idaresi kurdu. Chiang Kai-shek o sırada ve onun yanında parlamaya başladı. 1918'de Şangay'a yerleşti ve şimale karşı harp hazırlıklarına başladı. Birinci Dünya Harbi'nden sonra Çin gene kaynıyordu. Her şeye rağmen bir Çin orta sınıfı gelişmekteydi. Görünüşe göre Çin'in kurtarılışı ve tanzimi işi ona düşüyordu. Hedef belliydi, Milli Kurtuluş Hareketi, siyasi ve iktisadi istiklal. Bu hareket liderlerini de buluyordu. Bu hareketin sloganı harice karşı yarı müstemlelikten kurtuluş suretiyle çağdaş bir demokrasiyi inkişaf ettirme yolunu açmaktı. Moskova ve Komintern bu harekete yardımcıydı fakat onun bir istediği daha vardı. Milli Kurtuluş Hareketi Çin inkılabının ancak geçici bir safhası olmalıydı. Milli Kurtuluş Hareketi Şark'ta ve bütün dünyada sosyalist inkılabının yardımcı ve tabii bir kuvveti olmalıydı. Milli Kurtuluş Hareketi anti-emperyalist bir harbe çevrilerek memleket bütün gücünü bu hareket için seferber etmeliydi. Fakat bu arada asıl ihtilal kuvvetlerini yaratarak emperyalizme karşı zaferi tam zamanda bir proletarya ihtilaline ve zaferine döndürmeliydi. Komintern'e göre mesele buydu, bunun zamanı gelmişti. Şimdi her şey bunun için seferber edilmeliydi. Görüşler bu esaslara dayanıyordu. Dipnot: Çin'de bu vakalar safha safha gelişti. Sun Yat-sen kısa zaman sonra 1924'te öldü. Sovyetler onun cenazesine kendisi için yekpare gümüşten bir tabut göndererek iştirak ettiler. Fakat o sırada Chiang Kai-shek bir milli ve askeri lider olarak belirdi. Evvela her şey solların el birliğiyle yürüdü. Fakat muzafferiyet günü Şangay'da sol ihtilalcilerin milliyetçilerin değil, fakat Chiang Kai-shek'in ihtilalcileri kütle halinde temizlemesiyle iş başka bir mecra aldı. Bu suretle de bir aralık Pekin'de devlet liderlerinden daha çok itibar gören Komintern müessillerinin, Karahan'ın, Borodin'in hazırladıkları mizansen bir yangın alevi içinde eridi. 1927. Mektepteki Çinli arkadaşlarımızdan bir kısmının Çin'e dönüşlerinden önceki geceyi aramızda bir toplantıda geçirdik. Nutukları güzel, samimi ve inançlıydı. Zaten hepsi de temiz, hepsi de inanmak ve kendini vermek çağında olan vaat edici insanlardı. Görülüyordu ki Çin ailesi yeniden alevlenmişti. Mukadderat Çan'ı bir takım insanları yeni savaşlara, yeni yolculuklara çağırıyordu. Çin hakkında bir konferans ilisini o günlerde tamamlamıştık. Konferansçı Çar hükümetinin eski diplomatlarından biriydi ve Çin'de çok bulunmuştu. Başında hala etrafı yağlanmış fakat kenarları vaşak kürklü bir başlık, sırtında hala yıpranmış fakat kürklü bir palto taşıyordu. Bu konferanslar da bize çok şeyler öğretti. Hulasa her şey onu gösteriyordu ki önümüzdeki yüzyıl belki de bir Çin yüzyılı olacaktı. Ve gerçek olan şuydu ki Çin'de büyük bir dram, belki de çağımızın en büyük hadisesi cereyan ediyordu. Bu mücadele görünüyordu ki henüz başlamıştı ve anlaşıldığına göre Çin masasında ancak bir Çinlinin oturacağı ve son sözün bu Çinlinin olacağı güne kadar sürüp gidecekti. Çinlinin, yani kendi dili ve kendi gücüyle kendisi için konuşacak bir Çin'in. Dipnot. Şimdi nüfusu 750 milyon kadar hesaplanıp yüzyılımızın sonunda nüfusu 1 milyar olacağı bilinen kıta Çin'inin dün Komintern'de olduğu gibi zamanımızda da bir aralık Birleşik Milletler'de temsil edilmemesindeki düşündürücü durumunu hatırlamamak kabil değildir. Bu yanlışlığın yahut unutkanlığın kimin için faydalı olduğunu kestirmek müşkül olmasa gerekir. Şimdi Çin orada artık yerini almıştır. Büyük İngiliz tarihçisi H.C. Wells der ki, Çin ahvalini ve Çin müfekkiresini yakından bilen bir İngiliz'e mukabil, herhangi bir İngiliz'in bütün bildiklerini bilen 100 Çinli vardır. Bugünkü durumu da aydınlatmak bakımından çok doğru bir görüş. Nitekim bugün hem Çin hem de artık Çin'in liderleri dünya siyaset sahnesindedir ve çağın akımı dünya terazisine her gün biraz daha Çin'in lehine ağır bastırır. Yukarıda değindiğim ve Komintern'deki toplantıdan sonra Çin yolculuğuna çıkan o zamanki genç arkadaşların bugün elbette ki çoğu ve belki de hepsi artık hayatta değildirler. Ama son kültür ihtilalinden önce dünya basınında günün liderlerini gösteren fotoğraflara zaman zaman bakardım. O günün devlet reisinden çeşitli şahsiyetlere kadar bunların içinde nice simalar bana yakın ve dost görünürlerdi. Bu resimlerin her biri üstünde durur ve onlardaki manayı okumaya, değerlendirmeye çalışırım. Olimp'teki kavga. Bu kavga entelektüel bir idealizm ve esneksiz bir kavram bağlılığı ile her şeyin mihveri Rusya'nın kalkınması olduğunu anlayan realist bir şark despotizmi arasındaki ölüm kalım savaşıydı. Ve Rus tarihinde en aşırı misallerini veren bir korkunç İvan yahut Deli Petro usulleri ile yürütüldü. 19. Bölüm. Çin meselesi daha bütün takıntıları ile ortadayken sahneden yeni önemli meseleler belirdi. Almanya'da inkılap meselesi. Moskova Sirk Tiyatrosu'nda yapılacak toplantı için kapıda pek kalabalık görünmüyordu. Fakat içerisi vaktinden önce tıklım tıklım dolmuştu. Parterde oturacak yer yoktu. Hatta gelenlerden bir kısmı paltolarını, gazetelerini yerlere sererek sıraların, yolların kenarına yerleşmişlerdi. Localardan, balkonlardan kadın erkek salkım salkım insan başları görünüyordu. Salon aydınlık ve yaldız içindeydi. Bu çiğ aydınlık altındaki kalabalık seyredilecek bir şeydi. Konferansın başlamasına epey vakit vardı. Moskova'nın bütün bu türlü toplantılarında olduğu gibi salon gürültüden yıkılıyordu. Bağıranlar, çağıranlar, grup grup şarkı söyleyenler, karşıdan karşıya şakalaşanlar, geçecekleri bir locadan diğer locaya kayabilmek için cambazlık edenler. Salonu dolduranlar umumiyetle gençlerdi. Üniversitelerden, ordu saflarından, parti veya meslek teşekküllerinden, fabrikalardan gelen, bu yaşları birbirine yakın insanları, gençliğin haşarı ve merasim tanımaz havası kolayca birbirlerine kaynaştırabiliyordu. Bu gibi toplantılar için biletler usulen daima teşekküllere gönderilirdi. Teşkilat bunları bazen sıraya göre, bazen de konu dolayısıyla ilgilerini düşünerek mensupları arasında dağıtırdı. Nihayet toplantı başladı. Prezidyumu teşkil edenler sahnede yerlerini aldılar. Başkan toplantıyı açtı ve sözü Kamenev'e verdi. Kamenev'in görünmesiyle Mızıka Enternasyonali çaldı. Herkes ayağa kalktı ve marşa katıldı. Sonra uzun bir alkış dalgası esti. Kamenev sözüne, "Biz iki hata işledik" diye başladı. Birinci hata şuydu ki evvelce Alman ihtilalini çok yakın zannetmiştik. Aldanmışız, yakın değilmiş. Fakat sonra da ikinci hataya düştük. Onu çok uzak zannettik. Gene aldanmışız. Meğer o kadar uzak değilmiş. Çocuklar, Alman ihtilalinin eşiğinde bulunuyoruz. Salonda evvela bir uğultu esti, sonra bu uğultu patladı. Binlerce başlı dev bütün azalarıyla birden harekete geçti. Bağırıyor, çırpınıyor, tepiniyordu. Mızıkanın tempoları bu fırtınaya zorlukla nizam verebildi. Kamenev devam ediyordu. Evet, Almanya'da ihtilalin eşiğindeyiz çocuklar. Şimdi hepinizin sabahları ilk vazifeniz daha erken kalkmaktır. Kalkar kalkmaz çay masalarına koşmadan duvar gazetelerinin karşısına geçerek Almanya'dan gelen en son haberleri takip etmektedir. Dipnot. O zaman henüz radyo yoktu. Kamenev dinleyenlere daha bazı şeyler tavsiye ederek Alman meselesini anlattı. Dipnot. Kamenev o sıralarda hükümet başkanı mevkiindeydi. Almanya'da siyasi kuvvetlerin karşılıklı durumunu belirtti. Hitler'den, Ludendorff'tan bahsetti. Dipnot. Hitler 1922'de ilk sokak nümayişlerine başladı. Ama bunlar hiçbir şeye engel olamayacaktı. Kamenev'e göre artık vakit tamamdı. Artık Almanya'da ihtilalin saati çalıyor ve her şey onu emrediyordu. Fakat Almanya ile arada bir de Polonya vardı. Son sözlerinde Kamenev bu meseleyi de kendine göre halletti. Polonya dedi, bizim için ya bir köprü ya bir çit olacaktır. Eğer köprü olursa geçer gideriz, eğer çit olursa çiğner geçeriz. Dev yeniden ve öylesine coştu ki kolay kolay sükunet bulamadı. Salonun kapalı, bunaltıcı havasından dışarıya çıktığım zaman gecenin serin ve taze rüzgarıyla karşılaştım. Salonu boşaltanlar, gürültüler, tartışmalar içinde her istikamette dağılıyorlardı. Yanımda konuşacağım kimse yoktu. Svetnoy Bulvar'a doğru yürüdüm. Burası ince uzun bir park şerididir. Parkın yollarında dolaşanlar, sıralara yerleşenler yahut ağaçların çalıların kuytuluğunda çimenlere uzanan çiftler, hulasa o yıllarda Moskova'da görülmeye alışılan gece sakinleriyle park her günkü hayatını yaşıyordu. Biraz ileride tefekkür, yani düşünce heykeli her zamanki gibi dalgındı. Öne eğilmiş başı, çenesinin altında kenetlenen eli ve çözülmez muammalara dalmış gözleriyle bu heykel manalı bir sanat eseridir. İnsanı her zaman önce sükûna sonra düşüncelere sürükler. Heykelin karşısında bir sıraya oturdum, Kamenev tekrar gözümde canlandı. Bu adam ihtilal liderleri içinde dış görünüşü itibarıyla en az ihtilalci olanıydı. Yalnız bu liderler arasında değil, o zaman belki bütün Rusya'da yalnız onun en iyi cinsten görünen açık nefti bir fötr şapkası vardı. Bütün ihtilal liderleri içinde gece yalnız o klasik bir kıyafetle dolaşırdı. Muntazam kumral sakalı, hafif poz bıyıklı, altın çerçeveli gözlüklerinin çevrelediği zeki gözleriyle bu sima hiçbir şiddet ve hareket ifadesi taşımazdı. Orta boylu ve Avrupa'nın her caddesinde binlercesi görülen mazbut, babacan, şehir adamlarından biri gibiydi. Bağırmadan, yumruklarını masalara vurmadan, dudaklarında daima alaycı bir tebessümle sakin ve tane tane konuşurdu. Bir ihtilalciden ziyade bir sosyal demokrat aydınını hatırlatırdı. Bazı şeyler yazmış olmakla beraber ne sayısız eserleri ne sistemleşmiş nazariyeleri vardı. Halbuki yalnız ihtilalden sonra değil, ta 25 yıldan beri ihtilal cephesinin en dikkate değer adamlarından biriydi. Daha Çar devrinde partinin mebusu olarak parlamentoya girdi. Sonra Çar parlamentoyu dağıtınca Sibirya'ya sürüldü. İhtilal patlak verince de hemen Petersburg'a döndü. Her zaman ve her toplantıda olduğu gibi sürgünden döner dönmez de hemen Bolşevik fraksiyonunun başına geçti. Daha önce de değindiğimiz gibi Rusya'da Çarlık, Birinci Dünya Harbi'nin tesirleriyle çıkan karışıklıklar sonunda 16 Mart 1917'de yıkıldı. Ondan sonra kurulan Kurucular Meclisi Petersburg'da Smolensk Institute'de çalışıyordu. Fakat daha önce de diğer bir vesileyle izah ettiğim gibi Çar'ın yerine gelen Demokrat Partililer de Çar'ın hatalı yolunu takip ediyorlardı. Her şeye rağmen harbe devam etmek ve harbi kazanmak davasındaydılar. Kerenski Mareşal Broşilov'u Galicia'da hala imha hücumlarına devam ettiriyordu. İmha olunan ise Almanlar değil, eriyen Rus ordusuydu. Halbuki Çarlık halkın harpten bıkmış olmasından düşmüştü. Fakat Çar idaresini devirenler bunu unutuyor, Rus halkının ümitlerini her gün biraz daha kaybettiriyorlardı. İktidar bir an geldi ki artık sokağa düştü. Kışlık sarayda Kerenski'nin idare ettiği hükümet ise realitelerle her türlü alakasını kesmişti. Elindeki son kuvvetler de Galicia'da hücum dalgaları şeklinde erimişti. Halbuki Rusya halkı zafer değil, sulh ve ekmek istiyordu. İşte o sıralarda Smolensk Institute'deki Kurucular Meclisi'nde artık hiçbir karara varılamıyordu. Meclisin toplantıları bir gürültü patırtı içine bütün intizamını kaybetmişti. Gene böyle bir gün Bolşevik fraksiyonunun şamataları ve meclis iç düzlüğüne uymayan hırçınlıkları yüzünden bütün partiler bıkıp da daha sakin bir yerde içtima etmek üzere salonu onlara bırakıp başka bir yerde toplanmak üzere çıkınca Kamenev telaşsızca meclis kürsüsüne yürüdü, reislik yerine oturdu. Sanki hiçbir şey olmamış, sanki içtima devam ediyormuş. Sanki karşısına bütün meclis hazırmış ve kendisi bu kürsüye sanki onun davetiyle gelmiş bir reis gibi iktidarın Bolşevik Partisi'ne devrini sükunetle oya koydu. Partinin tek tük mümessilleriyle salonu ve koridorları dolduran seyirciler, askerler, bahriyeliler, işçiler ve işsizler lehte ellerini kaldırmış oldular. 9 Kasım 1917. İktidar Bolşeviklere geçti. Gerçi şekil biraz karışıktı ama ne var ki şartlar olgundu, tamdı. O zamandan beridir ki iktidar bu partinin elindedir. Daha sakin bir yerde ve iç düzük hükümlerine uygun içtimalar yapmak için çantalarını, nutuklarını ve projelerini toplayıp salonu terk eden partiler ise o gün bugün hala toplanacaklardır. Acaba şimdi Almanya'da mı böyle bir tarihi an içindeydi? Paris'te toplanıp adına barış konferansı denilen ve bir takım muahedeler imzalatmış olan her şeyden habersiz baylar, Almanya'daki en son iyi niyetleri zaten tüketmişti. Almanya'da doğacak kütlevi bir ümitsizliğin birçok şeyler doğurması mümkündü. O gece ve Kamenev'in nutkunda adını ilk duyduğumuz Hitler gene Kamenev'e göre sadece sokağın psikolojisiyle oynuyordu. Avusturyalı bir onbaşıydı ama 1. Dünya Harbi'nde Alman ordularının ve Kaiser'in genelkurmay başkanı olan Ludendorff şimdi onun arkasında yürüyordu. Oturduğum yerde bir an için her şeyi Kamenev'in dediği gibi cereyan edecek şekilde düşündüm. Yarından itibaren onun tavsiye ettiği gibi Almanya'yı öğrenme hücreleri, Almanca dersleri yahut Almanya için siyasi rehberlik kursları derken mesela bir ay sonra belki de Berlin'de olabilirdik. Evet, bir ay sonra Berlin'de olabilirdik. Polonya bize ya köprü ya geçit olacaktı. Eğer çit olursa ilk savaşımızı belki Vistül'de verecektik. Hem belki de yarın kıymet, sermaye nazariyeleri derslerine son verilecekti. İlk işimiz şimdi belki de Almanya'yı öğrenme dersleri olacaktı. Evet, Almanya'yı öğrenmek. Kafamda şimdi Almanya için ne bilgiler vardı acaba? Hiç. Roma ile savaşan Cermenleri, Golva mı yoksa Cermen mi olduğunu pek hatırlayamadığım, Versenke, Toriski, Mukaddes Cermen İmparatorluğu deyince 4. Henry, sonra Büyük Frederick'i, Kaiser 2. Wilhelm'i biliyordum. İşte bu kadar. Ama şimdi bize Almanya'ya yol görünüyordu. Hem orada belki de bir siyasi rehber olacaktım. Niçin olmasın? Artık yeni bir rüzgar esiyordu. Borodino'dan başlayarak örneğin Napolyon'un ricat yollarının izinden Polonya'yı yıkıp da sel gibi akınca artık Berlin'de mi yoksa Ren'de mi durur yoksa Atlantik'e mi varırdık onu kader tayin edecekti. Svetnoy Bulvar'daki tefekkür heykeli karşısında ve gecenin geç saatlerinde yarı uyku yarı uyanıklık halinde düşündüklerim bunlardı. Ama şimdi bana siz peki iyi ama bütün bu olaylar içinde senin işin ne diye sorabilirsiniz. Fakat siz kayıt ve şart tanımayan ve bulunduğu şartları ancak heyecan kudretiyle yoğuran bir yaşın insanını düşünün. Bu heyecan o gece beni kolayca o basit park sırasının üzerinden almış, Vistül'e, Ren'e, Atlantik'e, Pirenelere, Alplere, Balkanlara sürüklemiş götürmüştü. Kamenev'in toplantısından sonraki günler hareketli bir takım bekleyiş günleri olarak geçti. Her toplantıda Alman meselesi konuşuluyordu. Sabahın erken saatlerinde duvar gazetelerinin önüne koşuyorduk. Ondan sonra parkta silah talimleri başlıyordu. Derslerin havası değişmişti, kulaktan kulağa haberler geliyordu. Her şey yarın deniliyordu. Fakat yarın oluyor ve Berlin'den hiçbir haber gelmiyordu. Sonra hayır diyorlardı, hareket saati geri alındı, bekleyeceğiz. Ve bekliyorduk. Son günlerin havası garip bir med ve cezir halinde dalgalanıyordu. Ortada bir takım tereddütlerin, tartışmaların olduğu belliydi. Dipnot. Bilindiği gibi Almanya bir ihtilale sürüklenmedi. Moskova'nın Avrupa'nın kendi içinden gelecek bir Avrupa inkılabı hakkındaki aktif çabası da gerçekte o zaman bitmiştir. Bu netice Avrupa sosyalist hareketlerinde bir dönüm oldu. Evvelce Moskova'nın Avrupa'da en yetkili ajanı iken, 2. Dünya Harbi'nden sonra Avrupa'ya sığınan ve sonra bir otel odasında öldürülen General Krivitski'nin "Ben bir Stalin ajanıyım" isimli eserinde bu tereddüt günleri etrafıyla anlatılır. Nihayet bir gün bir profesör, "Burjuvazi" dedi, "tarihinde iki defa silahlanır. Birincisi doğarken, Fransız ihtilali onun birinci silahlanmasıydı. Şimdi de faşizm, onun ikinci ve son silahlanmasıdır. Almanya belki de faşizme gebedir." O günlerde yapılan diğer bir toplantı bu konuda beni daha karışık düşüncelere sevk etti. Bu defaki toplantı Moskova Çayı ardındaki fabrikalardan birinde yapılacaktı. Evvela Kızıl Meydan'ı, daha aşağıda Moskova Çayı Köprüsü'nü geçtikten sonra bir takım karışık ve çamurlu yollar dolaşarak toplantının yapılacağı fabrikayı bulmak hatta biraz güç oldu. Burası sapa ve gösterişsiz bir yerdi. Büyük ve çinko kaplı kapılardan girilen dar kasvetli fabrika avlusunda su birikintileri, demir yığınları ve ötede beride yuvarlanan bir sürü hurdalar arasından zorlukla yürünebiliyordu. Gece sisliydi, avlu kötü aydınlatılmıştı. Önünde bir takım insanlar kımıldaşan tek katlı bir binanın kapısına vardım. Davetiyemi gösterip de içeri girdiğim zaman başıma ilk vuran şey her tarafa sinen lahana çorbası ve mahurka, yani bir nevi adi tütün kokuları oldu. Burası fabrikanın herhalde işçi yemekhanesiydi. Anlaşılan aynı zamanda kulüp ve toplantı salonu olarak da kullanılıyordu. Oturacak yerler uzunca tahta sıralardı. Üzeri çinko kaplı büyük yemek masaları o günkü toplantı için ortadan kaldırılmış, arkada bir köşeye üst üste yığılmıştı. Sahne boştu, duvarlarda bütün fabrika yemekhanelerinde görülen harca alem resimler, yazılar vardı. Bunlardan biri sahnenin arka duvarını kaplıyordu ve üç kısımdı. Fon bir sanayi yeriydi. Birinci kısım üzerinde tahrip yazılıydı. Her yer yıkık döküktü. Bacaları çökmüş, makineler parçalanmıştı. Ortada kimsecikler yoktu. İkinci kısmın üstünde de hücum yazılmıştı. Ellerinde çekiçler, pergeller, aletler bulunan bir işçi kalabalığının bir takım bayraklarla bu harabeye hücum ettiğini gösteriyordu. Sonra zafer sahnesi geliyordu. Bacalar tütüyor, makineler işliyordu. İşçiler tezgahlarının başında arı gibi çalışıyorlardı. Bu gibi resimler, yazılar o zamanlar bütün duvarları doldururdu. Burası birkaç gün önce Kamenev'in nutkunu verdiği, Alman ihtilalinin eşiğinde olduğumuzu ilan ettiği, aydınlık, yaldızlı salondan ne kadar başka bir yerdi. Burada toplananlar da orada gördüklerimden daha başka türlü insanlardı.